sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Vücudumuzda gün içinde farkına varmadığımız birçok işlem gerçekleşir. Bu işlemleri yapan 100 trilyon hücremizdir. Bu hücrelerin içinde görevlerini çok iyi bilen birçok yapı vardır. Bunlardan kimi enerji, kimi protein üretir, kimi taşıma işlemi yapar, kimi de depo şeklinde kullanılır. Örneğin, hücrenin içindeki bu şuurlu yapılardan bir tanesi lizozomdur. Lizozomu hücrenin öğütme makinesi olarak tanımlayabiliriz. Bu organelden salgılanan enzimler sayesinde vücutta birçok yıkma işlemi gerçekleşir. Lizozom enzimleri artık işe yaramayan hücreleri yıkıp parçalar veya bir yapının etrafını saran zarı öğüterek deler. Bunların yanı sıra vücutta sürekli olarak büyümeye devam eden bazı hücreleri de parçalar. Lizozom enzimlerinin gerçekleştirdiği bu yıkım işlemi vücut açısından son derece önemlidir. Örneğin hamile kadınlarda bebeğin gelişimiyle birlikte rahmin hacminde normale oranla çok fazla bir artış olur. Bu sağlıklı bir bebeğin doğabilmesi için gerekli olan bir aşamadır. Ancak bebek doğduktan sonra artık bu derece geniş bir rahme ihtiyaç kalmamaktadır. Bu durumda aşırı derecede genişlemiş olan bu organın tekrar eski haline döndürülmesi gerekmektedir. İşte bu işlemi gerçekleştiren lizozom enzimleridir. Doğum işlemi bittiğinde belirli hücrelerin lizozomları adeta bunu haber alır ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilerek hemen gerekli enzimleri salgılamaya başlar. Bu enzimler de vücudun sağlığı için hamilelikten sonraki 10 gün içinde hızlı bir yıkımla rahmi 40'ta biri oranında küçültürler. Böylece rahim artık eski boyutlarına dönmeye başlar. Lizozomlar ayrıca spermin baş kısmında da bulunur. Döllenmenin gerçekleşebilmesi için spermin yumurtanın koruyucu kılıfını aşması gerekmektedir. İşte sperm yumurtaya ulaştığında bünyesindeki lizozom enzimlerini kullanır. Parçalayıcı etkiye sahip bu enzimler yumurtayı koruyan kılıfı delerek spermin yumurtayı döllemesini sağlar. Bu örneklerden de açıkça anlaşılacağı gibi vücudumuzdaki her mekanizma birbirini tamamlayacak şekilde çalışır. Hamilelik sırasında rahmin büyümesini sağlayan sistemin yanı sıra onu eski haline döndürecek sistem de vücutta mevcuttur. Aynı şekilde sağlam bir kılıfla korunan yumurtayı delebilecek enzim de spermin içine özel olarak yerleştirilmiştir. İşte Darwinistler bu birbiriyle iç içe geçmiş mükemmel sistemin bazı tesadüflerin sonucunda oluştuğunu ve tesadüfen işlediğini iddia edecek kadar akıl ve mantıktan uzaklaşmışlardır. Kendi içlerinde mükemmel bir işleyişe sahip olan bu mekanizmalar vücudun bütünündeki sistemlerle de uyumlu bir şekilde çalışır. Bu durum elbette ki Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu açıkça gözler önüne sermektedir. Darwinizme göre her şey tesadüflerin ve kaosun ürünüdür. Oysa tüm evrende öyle kusursuz bir düzen, muhteşem bir uyum ve hassas bir denge vardır ki Darwinistlerin tesadüf iddiaları yerle bir olmaktadır. Örneğin vücudunuzun gözle dahi göremeyeceğiniz detaylarındaki uyum ve tasarım bu gerçeği göstermektedir. Kanımıza kırmızı rengini veren al yuvarları ele alalım. al yuvarlar, yassı disklere benzeyen kan hücreleridir ve son derece esnektirler. Bu özelliklerinin insan hayatı için son derece büyük bir önemi vardır. Al yuvarların bu esnekliği olmasaydı, vücudun pek çok noktasında takılıp kalırlardı. Çünkü al yuvarların çapı, içinde gezdikleri damarların çapından neredeyse iki misli daha fazladır. Ancak esneklikleri sayesinde bu bir problem oluşturmaz ve damarların içinde rahatlıkla hareket ederler. Eğer al yuvarlar bu esnekliğe sahip olmasalardı ne olurdu? Şeker hastalığında bu sorun yaşanmaktadır. Şeker hastalarının kan hücreleri genellikle esnekliğini yitirir ve gözlerdeki hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri tarafından tıkanır. Bu tıkanmanın sonucuysa körlüktür. Görüldüğü gibi canlılarda var olan her yapı ve her sistem tesadüflere yer bırakmayacak kadar hassas, birbiriyle uyumlu ve dengelidir. Çünkü her birini üstün bir güç ve ilim sahibi olan Allah yaratmıştır. Kur'an'da Allah'ın sanatının benzersizliği şöyle bildirilir. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk Suresi 3. ve 4. Ayetler. Enzimler, yaşamı mümkün kılan ve yaşamla ilgili kimyasal değişimlerin gerektiğinde hızlanmasını sağlayan protein molekülleridir. Bir enzim, bir reaksiyonu 10 üzeri 10 yani 10 milyar defa hızlandırabilir. Böylesine bir hızlandırma olmasaydı, 5 saniyelik bir süreç, örneğin tek bir cümlenin okunması 1500 yıl sürerdi. Bu süre içinde diğer birçok istenmeyen kimyasal tepkime de olacağından yaşam sadece yavaşlamakla kalmayacak, olanaksız hale gelecekti. Enzimlerin bir diğer önemli özelliği de seçici olmalarıdır. Enzimler vücudun istediği reaksiyonu hızlandırırken istenmeyenleri hızlandırmazlar. Peki neyin istenip neyin istenmediğini nasıl anlarlar? Bunun için vücutta meydana gelen tüm reaksiyonları ve fonksiyonları bilmeleri, neyin ne zaman ve ne kadar gerektiğinden haberdar olmaları gerekir. Ayrıca her enzim sadece belli moleküllerin girdiği kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir. Enzim, kendisi için özel ayrılmış olan molekülün ancak belli bir bölgesine bağlanabilir. Bunun için enzimin şekil olarak molekülün bu bölgesine bir anahtarın kilide uyum sağlaması gibi uyumlu olması şarttır. Yani enzim hem doğru molekülü tanımalı hem de molekülün doğru yerini bilip oraya bağlanmalıdır. Karbon, hidrojen, oksijen gibi şuursuz, cansız atomlardan oluşan, bir beyne, göze, akla ve şuura sahip olmayan enzimler, reaksiyon hızlandırma sorumluluğunu neden üzerlerine almışlardır? Doğru molekülleri ve moleküllerin doğru yerlerini nasıl tespit edebilmektedirler? Tesadüfler ve şuursuz atomlar, enzimlerin yaşam için gerekli olduğuna nasıl karar verebilmişlerdir? Tesadüfleri ve şuursuz atomları ilah kabul eden evrim teorisi bu soruların cevabını veremez. Bu soruların tek cevabı enzimlerin yaşam için üstün bir güç ve yaratıcı olan Allah tarafından tasarlandıkları ve yaratıldıkları gerçeğidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Enzimler, vücutta kimyasal değişimleri hızlandırmaktan çok daha önemli ve hayati görevlere de sahiptirler. Öyle ki, tek bir tanesinin eksikliğiyle insan nesli yok olabilir. Örnek olarak, sinir hücrelerinde gerçekleşen işlemlere yardımcı olan enzimleri ele alalım. Sinir hücreleri vücudumuzu bir ağ gibi sarar. Bu sinir ağı üzerinde sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Sinirler boyunca ilerleyen elektrik sinyalleri, beyin ve organlar arasında her an sayısız emir ve uyarı taşırlar. Ancak sinir hücreleri vücudun bir ucundan diğer ucuna uzanan tek parça kablolar şeklinde değildir. Ucuca eklenmişlerdir ama aralarında boşluklar vardır. Birbirlerine değmezler bile. Peki elektrik akımı bir sinirden diğerine nasıl geçmektedir? İşte bu noktada çok karmaşık bir kimyasal sistem devreye girer. Sinir hücreleri arasında özel bir sıvı vardır ve bu sıvıda çok özel bazı kimyasal enzimler yer alır. Bu enzimlerin elektron taşıma gibi olağanüstü bir özellikleri vardır. Elektrik sinyali bir sinirin ucuna ulaştığında elektronlar bu enzimlere yüklenir. Enzimler de sinirlerin arasındaki sıvıda yüzerek taşıdıkları elektronları diğer sinire aktarırlar. Elektrik akımı böylece bir sonraki sinir hücresine geçerek akmaya devam eder. Bu işlem saniyenin çok küçük birimlerinde gerçekleşir ve elektrik akımı en ufak bir kesintiye uğramaz. Kolaylıkla anlaşılacağı gibi insan vücudu her parçasıyla tamam olsa bile tek bir enzimin eksikliği insan diye bir canlının var olmaması için veya o canlının fonksiyonlarını yerine getirememesi için yeterlidir. Aynı durum, diğer binlerce enzimden herhangi birinin eksikliği için de geçerlidir. Sonuçta bir canlının, evrimin iddia ettiği gibi milyonlarca sene, kör tesadüflerle tamamlanmayı bekleyebilecek lüksü yoktur. Ortada tek bir gerçek vardır. İnsan dahil tüm canlılar, şu anki kusursuz ve eksiksiz yapılarıyla bir kere de var olmuş, yani Allah tarafından kusursuzca yaratılmışlardır. İnsan beyni birçok işi aynı anda yürütebilecek bir sisteme sahiptir. Örneğin bir kişi beynindeki kusursuz yapı sayesinde bir yandan otomobilini kullanırken bir yandan teybinin ayarlarını yapabilir, o sırada direksiyonu da rahatlıkla idare edebilir. Birçok işi aynı anda yapmasına rağmen önündeki otomobillere ya da yayalara çarpmaz. Aynı anda ayaklarıyla gaz pedalını idare edebilir. Radyo dinlerken söylenenleri de tam olarak anlayabilir. Konuşmasına kaldığı yerden devam edebilir. Kısacası bir insan beynindeki olağanüstü kapasite sayesinde aynı anda pek çok işi yapabilir. Bu uyumu sağlayansa beyindeki sinir hücrelerinin birbirleriyle olan bağlantılarıdır. Beyindeki kusursuz sistemi oluşturan en önemli unsurlardan biri, sayıları 10 milyar civarında olan sinir hücreleridir ve bu hücreler arasındaki iletişimi sağlayan 100 trilyon bağlantıdır. 100 trilyon çok büyük bir sayıdır. Bu sayının büyüklüğünü biyokimya profesörü Michael Denton şöyle ifade eder. 100 trilyon elbette algılarımızın üzerinde bir sayıdır. Amerika'nın yarı büyüklüğünde bir araziyi düşünün. Eğer bu bölgenin tamamının ağaçlarla kaplı olduğunu ve her ağacın 10 bin tane yaprağı olduğunu kabul edersek, işte tüm bu bölgedeki yaprak sayısı beynimizdeki bağlantıların sayısına yakın olacaktır. Beynimizdeki olağanüstü durum bağlantıların sayısıyla da bitmez. Çünkü bu 100 trilyon bağlantının tamamı olması gereken yerdedir. Eğer bu bağlantılardan herhangi biri yanlış bir yerde olsaydı veya bu ağda bir eksiklik olsaydı sonuçları çok ağır olurdu. Ancak böyle bir şey olmaz ve istisnai hastalıklar dışında tüm insanlar kendilerine doğal gelen ama aslında ardında trilyonlarca mucizevi işlemin hiç durmadan gerçekleştiği bir yaşantıyı sürdürürler. Darwinistler bu 100 trilyon bağlantının tesadüfler sonucunda oluştuğunu ileri sürerler. Yani onların iddialarına göre insan vücudunu oluşturan 100 trilyon hücreden 10 milyar tanesi nasıl olduysa sinir hücreleri olmaya karar vererek şekil ve özelliklerini değiştirmişlerdir. Hücrelerin kendi başlarına gerçekleştirdiği mucizeler bununla da kalmamış, aralarında 100 trilyon bağlantı kullanarak birbirlerine kusursuz bir şekilde bağlanmışlardır. Ve bu 100 trilyon bağlantıdan bir tanesinin dahi çekildiği hat yanlış olmamıştır. Darwinistlerin bu iddiaları, İstanbul gibi bir şehrin tüm elektrik şebekesinin bir gece çıkan fırtına sırasında tesadüfen oluştuğunu ve tek bir ev dahi dışta kalmamak üzere tüm evlere ulaştığını iddia etmekten çok daha mantıksız ve akılsızcadır. Tüm bu kusursuz sistemi kuran ve kontrol eden üstün bir gücün varlığı apaçık bir gerçektir. Bu güç hepimizin yaratıcısı olan Allah'tır. Vücudumuzdaki sinir hücreleri bir ağ gibidir. Bu ağ üzerinde beyin ve organlar arasında sayısız emir ve uyarı gidip gelir. Ancak bu kesintisiz bir ağ değildir. Biraz önce anlattığımız gibi sinirler arasında boşluklar vardır. Bir mesaj bu boşluklara ulaştığında elektron taşıyan enzimler mesajı diğer sinire aktarırlar. Elektronları taşıyan enzimler yüklerini bıraktıktan sonra diğer sinir ucunun önünde serbest kalırlar. Ancak orada birikmeleri durumunda arkadan gelen diğer elektron yüklü enzimlerin yolunu keseceklerdir. Bu durumda da elektrik sinyalleri diğer sinire aktarılamayacak ve akım kesintiye uğrayacaktır. Fakat böyle bir problem yaşanmaz. Çünkü asetilkolin esteraz isimli özel bir enzim, sinir ucu önünde biriken kimyasalları parçalayarak oradan uzaklaştırır. Yani bir anlamda ortalığı süpürür. Bu sayede arkadan gelen elektron taşıyıcıların önü sürekli açılıp temizlenir. En ufak bir aksama ya da kesinti yaşanmaz. İşte vücudumuzdaki on binlerce farklı enzimden yalnızca söz konusu asetilkolin esteraz eksik olsa yaşamamız mümkün olamazdı. Çünkü bu bir anlamda tüm vücudun elektriğinin kesilmesi demektir. Her insan burada durup kendisine şu soruyu sormalıdır. Canlı vücudunda en küçük bir detayın dahi unutulmaması için kusursuz sistemler kuran, hiçbir şuuru, bilgisi ve iradesi olmayan molekülleri en uygun ve en akılcı tavrı gösterecek şekilde programlayan kimdir? Evrimciler bu sorular karşısında mecburen sessiz ve cevapsızdır. Tüm bu akıl, bilgi ve kusursuz eserin sahibi kesinlikle tesadüfler değildir. Her enzimi yaratan, her birine görevini bildiren, hayatı kusursuz biçimiyle yoktan var eden yüce Allah'tır. İnsanlara düşen Allah'ın kudretine şahitlik edip ona en güzel şekilde kulluk etmek için çalışmaktır. Allah Kur'an'da kendini şöyle tanıtmıştır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102. ayet. Gelin siz de Allah'a kulluk etmek için çalışın ve hayırlarda yarışın. Gerçek kurtuluşun tek yolunun Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu unutmayın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsan vücudunu dünyanın en ileri ve karmaşık tesisi olarak tanımlamak mümkündür. Olağanüstü küçük alanlara yerleştirilmiş olan çeşitli birimlerden oluşan bu tesisin inşası için gereken bilgi ve tecrübe ise yine insan vücudundaki DNA'da saklıdır. Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta vardır. DNA, ilk insandan itibaren şimdiki mükemmel yapısı ve karmaşıklığıyla birlikte var ola gelmiştir. İnsan vücudunda 100 trilyon kadar hücre vardır. Her bir hücrenin ortalama çapı 10 mikron, yani milimetrenin %1'idir. DNA ise hücrenin ortasında yer alan çekirdekte titizlikle korunur. Bu ölçü göz önünde bulundurulduğunda DNA'nın mükemmel yapısının ne kadar küçük bir alana yerleştirilmiş olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu mucizevi molekülün yapısı, Allah'ın yaratma sanatındaki mükemmellik ve olağanüstülüğün açık bir kanıtıdır. Vücudumuzdaki her hücre bölünerek çoğalır. Bölünme sırasında hücre çekirdeğindeki DNA'nın da kopyalanması gerekir. DNA'nın kopyalanması işlemi ise insanı hayrete düşürecek kadar kusursuz bir organizasyon, disiplin ve düzen içinde gerçekleşir. İçinde 3 milyar harften oluşan bir bilgi bankasının bulunduğu DNA molekülü helezon şeklinde bir merdivene benzer. Kopyalama işlemi başladığında ilk olarak DNA helikaz adındaki enzim olay yerine gelir. Bu enzim DNA'nın helezon şeklini bir fermuar açar gibi açmaya başlar. Bunun sonucunda DNA'nın helix şeklinde birbirine dolanmış olan kolları ayrılır. DNA helikaz her zaman tam vaktinde görev başındadır. Görevini kusursuzca, şaşırmadan, en ufak bir hataya düşmeden, DNA'ya hiçbir zarar vermeden yerine getirir. Şimdi sıra DNA polimeraz enzimindedir. Bu enzimin görevi ise DNA'nın ikiye ayrılan kollarını ikinci bir kolla tamamlamaktır. Bunun için DNA'nın bir kolunu oluşturan her bilginin karşısına uygun olan bilgiyi bulup getirir. Dikkat edin, atomlardan oluşmuş, hiçbir bilgisi, şuuru ve aklı olması beklenmeyen bir enzim, DNA'nın yarım kolunu tamamlamak için gereken bilgileri tespit edebilmektedir. Daha sonra da onları hücre içindeki ilgili yerlerden temin ederek yerlerine yerleştirmektedir. Üstelik enzim bu işlem sırasında en küçük bir hata dahi yapmamakta 3 milyar harfi en doğru şekilde tek tek tespit ederek tamamlamaktadır. Aynı esnada başka bir polimeraz enzimi de DNA'nın diğer yarısını benzer şekilde tamamlamaktadır. Bütün bunlar olup biterken DNA sarmalının ayrılan iki parçasının birbirine tekrar dolanması riski de ortaya çıkar. İşte bu durumu engellemek için de helix stabilizasyon enzimleri DNA'yı uçlarından sabit tutarlar. Bu DNA'nın kopyalanması işleminin çok basit bir anlatımıdır. Ancak açıkça görüldüğü gibi bu işlem sırasında birçok enzim askeri bir disiplin içinde çalışarak bilgi ve akıl kullanmayı gerektiren işlemleri yerine getirmektedirler. Bu olağanüstü durum akla şu soruları getirecektir. Elinize 3 milyar harften oluşan bir metin verilse ve bunu daktilo ederek kopyalamanız istense ne yapardınız? Elbette bu kopyalamayı hata yapmadan tamamlamanız mümkün olamazdı. Mutlaka bir yerde bir hata yapar, satır ya da en azından harf atlardınız. Ancak bu enzimler böyle bir hataya düşmeden işlemlerini tamamlarlar. Darwinistlerse tüm bu enzimlerin DNA'daki milyarlarca harften oluşan bilginin tesadüfen gerçekleştiğini iddia ederler. DNA'nın kopyalanması işleminin ve bu kusursuz organizasyonun rastlantıların ürünü olduğunu savunurlar. Evrimcilerin bu kadar mantıksız iddialara körü körüne inanmalarının tek bir nedeni vardır. Materyalizme olan bağlılıkları ve Allah'ın varlığını reddetme konusundaki kararlılıkları onları apaçık gerçekleri görmekten alıkoyar. Vücudumuzda 20 dakikada 1 milyon sayfa dolusu bilgiyi kopyalama yeteneğine sahip bir makine vardır. Bilindiği gibi hücreler bölünerek çoğalırlar. Bu bölünme sırasında hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA'nın da yeni hücre için bir kopyasının alınması gerekir. Bu kopyalama işlemi sırasında üzerinde düşünülmesi gereken son derece çarpıcı bir olay gerçekleşir. DNA, 3 milyar harften oluşan, canlı ile ilgili tüm bilgileri saklayan muazzam büyüklükte bir bilgi bankasıdır. DNA'daki bilgileri yazılı hale getirirsek, toplam 1 milyon sayfadan oluşan yaklaşık 1000 ciltlik bir ansiklopedi serisi elde ederiz. Öyleyse DNA'nın kopyalanması 1 milyon sayfalık yazının veya diğer bir ifadeyle 1000 cilt ansiklopedinin kopyalanmasıyla aynı şeydir. Peki bu kopyalama işlemi ne kadar sürer biliyor musunuz? 20 ile 80 dakika arasında. Dikkat edin, bu 1 milyon sayfa dolusu yazının 20 ile 80 dakika arasındaki bir sürede hiçbir hata ve eksiklik olmadan kopyasının alınması demektir. Bugün bilinen hiçbir fotokopi makinesi veya teknolojik ürün bu kadar kısa sürede bu kadar hatasız ve eksiksiz bir kopyalama işlemi gerçekleştirememektedir. Ve dikkat edin, DNA'daki bilgileri kopyalayan teknolojik aletler değil, gözle dahi göremediğimiz hücrelerimizdir. Şimdi düşünelim. Her hücre bölündüğünde DNA'nın bir kopyasının alınması gerektiğini düşünen, DNA'nın en hızlı ve en kusursuz şekilde kopyalanması işlemini yürüten kimdir? Hatalı işlemlerin derhal düzeltilmesi için müthiş bir organizasyon yapan akıl, irade ve ilim kime aittir? Böylesine kompleks, kusursuz ve hatasız bir düzenin tesadüfen geliştiğini söylemek kesinlikle akıl ve mantık dışıdır. Evrendeki tüm atomları ve gerekli tüm koşulları bir araya getirseniz, DNA'nın kopyalanmasını gerçekleştiren sistemi tesadüfen oluşturamazsınız. (Gülüyor) İnsanın tek bir DNA molekülünde 1 milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak bilgi vardır. İşte bu bilgilerin tamamı çok önemli bir sıralamaya sahiptir. Şimdi düşünün, milyonlarca harfi rastgele caddeye serpsek, serpilen bu harflerin hepsinin bir makale haline dönüşmesi bir rastlantı olabilir mi? Sonra bu milyonlarca harf, gazete sayfasındaki yazılar gibi yazılar oluştursa, bunun kör bir tesadüf eseri olduğunu söylemek mümkün müdür? Darwinist anlayışa göre, bu olağanüstü olayın tesadüfen gerçekleşmesi mümkündür. Tesadüfün ilahi bir akıl gibi sunulduğu bu düşüncede, tesadüf dünyadaki bütün insanların aklından daha çok akla sahip muazzam bir deha olarak gösterilmektedir. Oysa çok açıktır ki, bu kusursuz sistemi yaratan ve milyonlarca senedir yaratmaya devam eden sonsuz ilim, akıl ve güç sahibi olan Allah'tır. Nisa suresinin 126. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
DNA'daki mükemmel yapılardan biri de kontrol mekanizmalarıdır. Vücudun bilgi bankası olan DNA'da zaman zaman dış etkiler sonucunda hatalar meydana gelebilir. Ancak bu hatalar DNA kontrol mekanizmaları tarafından hiç vakit kaybetmeden düzeltilir. Düzeltme işlemini gerçekleştirenler de yine DNA'daki bilgiler doğrultusunda üretilmiş olan enzimlerdir. Düzeltme işlemi birkaç aşamadan meydana gelir. İlk olarak hasar gören DNA şeridinin hatalı kısmı DNA nükleaz adlı enzim tarafından tespit edilir. DNA nükleaz tespit ettiği hatalı kısmı koparır. Böylece DNA sarmalında bir boşluk oluşur. Bir başka enzim olan DNA polimeraz sağlam olan kopyadan doğru bilgiyi alarak boş yere doğru bilgiyi yerleştirir. Ancak düzeltme işlemi bununla bitmez. Çünkü düzeltmenin gerçekleştiği yerdeki şeker fosfat şeridi üzerinde bir kopukluk meydana gelmiştir. Bu kopukluksa DNA ligaz enzimi tarafından tamir edilir. Yaptıkları işlerden de anlaşıldığı gibi, DNA'daki hataların düzeltilmesinde görev alan enzimler, birçok özelliğe aynı anda sahip olmalıdır. Hataları tespit edebilmeleri için, DNA'yı çok iyi tanımaları gerekir. Ayrıca, doğru bilgiyi nereden almaları ve açılan boşluğu nasıl kapatmaları gerektiğini de bilmelidirler. İşin en ilginç yönü de DNA'nın hem üretimini sağlayan hem de yapısını denetleyen bu enzimlerin yine DNA'da kayıtlı olan bilgilere göre ve DNA'nın emir ve kontrolünde üretilmiş proteinler olmasıdır. Vücudumuzda iç içe geçmiş öyle muhteşem bir sistem vardır ki böyle bir sistemin kademe kademe oluşan tesadüflerle bu hale gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü enzimin olması için DNA'nın olması, DNA'nın olması için de enzimin olması şarttır. Her ikisinin olması içinse hücrenin de zarından diğer bütün kompleks organellerine kadar eksiksiz olarak var olması gerekir. vücutla ilgili tüm bilgiler DNA'da bulunur. DNA'da bulunan 3 milyar harfin içinde tüm proteinlerin tarifi de gizlidir. Örneğin, kanınızdan oksijen taşımakla görevli olan hemoglobin üretilmesi gerektiğinde, DNA'daki 3 milyar harf içinden bu proteine ait harfler seçilir. Bu seçme işlemini RNA polimeraz adındaki enzim yapar. Bu enzim o kadar dikkatli ve titizdir ki hiçbir zaman okumada ve doğru harfleri seçme konusunda bir hata yapmaz. Her defasında milyarlarca harf arasından doğru olanları seçer. Doğru harfleri seçerek proteinin tarifini aldıktan sonra üretim için hücre içindeki üretim merkezine yani ribozoma gider. Ribozomda bu tarifi aynı titizlikle dikkatlice okur, anlar ve hemen kusursuzca üretir. Burada anlatılanlar, hücrenin içinde gerçekleşen milyonlarca olaydan sadece birkaç tanesinin küçük ara aşamalarıdır. Bu örneklerde görülen şuuru, bilgiyi, aklı, beceriyi, sorumluluk hissini ve işbirliği gerektiren davranışları, şuursuz atomların göstermeleri kesinlikle mümkün değildir. Hücredeki işlemler, ileri teknolojiye sahip bir gökdelenin planının mimar ve mühendisler tarafından oluşturulduktan sonra inşasının gerçekleştirilmesi için uzmanlara emanet edilmesi gibi planlı ve organize bir olaydır. Ne var ki evrimciler, doğanın böylesine kusursuz bir sistemi tesadüfen oluşturduğunu iddia edecek kadar mantığa, akla ve bilime karşı gelmektedirler. İnanılması imkansız şeylere inanan evrimciler, doğanın mucizeler meydana getirdiğini, şuursuz atomları tesadüfen şuur ve akılla hareket ettirdiğini iddia ederler. Darwinizmin bu iddialarına inanmak, çocuk masallarını gerçek sanmak kadar mantıksız ve inanılmazdır. Ancak Darwinizm, büyü ve hipnoz teknikleri kullanarak birçok insanı kandırmış ve kavrayışını kapatmıştır. Tüm bu şuurlu ve planlı işlerin düzenleyicisi ve yöneticisi Allah'tır. Allah, Teavun suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. Darwinistlerin iddiasına göre tüm canlılık başıboş tesadüflerin sonucunda oluşmuştur. Ancak vücudumuzdaki binlerce kompleks sistem bu tesadüf safsatasını yalanlamaktadır. Bu sistemlere bir örnek daha verelim. Vücudumuzdaki bazı hücreler kirpiklere benzeyen tüycükler sayesinde hareket ederler. Örneğin solunum yollarındaki sabit hücrelerin her biri yüzer tane tüycüğe sahiptir. Bu tüycükler tıpkı gemi kürekçileri gibi aynı anda hareket ederek hücrenin ilerlemesini sağlar. Bir tüycük diklemesine kesildiğinde bunun 9 ayrı çubuk şeklinde yapıdan oluştuğu görülür. Mikrotüp denen bu çubuklar birbirine geçmiş 2 ayrı halkadan oluşurlar. Bu halkaların biri 13, diğeri ise 10 ayrı telden oluşur. Mikrotüpler, tübülin adı verilen proteinlerden meydana gelirler. Ayrıca mikrotübün, dineyin isimli bir proteine sahip dış kol ve iç kol denen iki uzantısı vardır. Dineyin proteininin görevi, hücreler arasında motor görevi yapmak ve mekanik bir güç oluşturmaktır. Tübülin proteinini oluşturan moleküllerse adeta birer tuğla gibi dizilip hücrede silindir şeklinde bir düzen meydana getirirler. Ancak tübülin moleküllerinin dizilimi tuğlalardan çok daha komplekstir. Tüycüklerin ortasında iki mikrotüp daha bulunur. Bunlar kendi başlarınadır ve 13 tübülin şeridinden oluşurlar. Her bir tübülinin üst tarafında 10 tane kısa çıkıntı, alt tarafında da 10 tane girinti vardır. Bu girinti ve çıkıntılar birbirinin içine geçebilecek şekilde uyumlu yaratılmıştır. Böylece çok sağlam bir yapı oluştururlar. Çok özel bir tasarıma sahip olan bu girinti ve çıkıntılardaki en ufak bir bozukluksa hücrenin yapısına zarar verecektir. şu ana kadar özet olarak anlattığımız bu parçacıklar tek bir tüycüğü meydana getirmektedir. Tek hedefleri ise vücudumuzdaki trilyonlarca hücreden bir tanesini hareket ettirmektir. Bugüne kadar yaşamış olan ve halen yaşayan tüm insanların solunum hücrelerinin her birinde böyle kapsamlı bir sistem vardır. Üstelik bu kompleks ve birçok parçadan oluşan sistem, gözle dahi göremeyeceğimiz kadar küçük hücrenin içindeki bir tüycüğün daha da altyapılarıdır. Şöyle bir kıyasla ne kadar küçük bir alandan bahsedildiğini daha iyi anlamak mümkündür. Az önce anlatılan detayların tek bir saç teline dahi sığdırılması, insan aklının almayacağı kadar kompleks bir işlem olurdu. Ancak sözü edilenler tek bir saç teliyle kıyaslanamayacak kadar küçük yapılardır. Allah bizim gözle göremeyeceğimiz kadar küçük bir yere son derece sistemli ve kompleks bir mekanizma yerleştirmiştir. Tesadüflerin bir hücreyi hareket ettirmeyi düşünüp böyle bir sistemi kurmaları ve bu kadar küçük bir alana sığdırmaları kesinlikle imkansızdır. Bu ancak Allah'ın üstün ve sonsuz aklı, ilmi ve gücüyle mümkün olabilir. Her biri Allah'ın varlığının delilleri olan bu gibi muazzam bilgileri başkalarına anlatmak çok önemlidir. İnsanları dinsiz felsefelerin batağından kurtarmaya vesile olacak bu bilgiler sizin de Allah'a yakınlaşmanıza vesile olacaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsan vücudunun enerji kaynaklarından en önemlisi besinlerdir. Ancak besinlerden elde edilen enerji, hücrenin yaşamını devam ettirmesi için gereken işlemlerin yapılmasında doğrudan kullanılamaz. Bu enerji, önce ATP adlı özel bir molekülün içinde paketlenir. Ancak bundan sonra hücrenin içinde gerçekleşen bütün üretimlerde ve taşıma işlemlerinde kullanılır. ATP molekülünün genel özellikleri, insan bedeninin Allah tarafından yaratıldığını gösteren açık delillerdendir. Dinlenme halindeki bir insanın günde ortalama 45 kilogram ATP molekülüne ihtiyacı vardır. Ancak ne ilginçtir ki, günün herhangi bir anında bakıldığında vücuttaki ATP miktarının 1 gramı geçmediği görülecektir. Bunun nedeni ATP molekülünün depolanmaması, anlık olarak kullanıma özel paketler halinde hazırlanmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, hücredeki yaşam bu enerjiye bağlıdır. Bu yüzden ATP oluşumu çok hızlı gerçekleşmelidir. Nitekim her saniye vücudunuzdaki yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birinde 10 milyon ATP molekülü hiç durmaksızın üretilir. Peki bu hız nasıl sağlanır? Hücre içinde enerjiye ihtiyaç olduğu zaman ATP, bünyesindeki 3 fosfat molekülünden sonda olanı koparır, yani enerji paketinin kapağını açar. Sonuncu fosfatın bırakılmasıyla serbest kalan enerji, hücre içindeki işlemlerin kolayca yapılmasını sağlar. Ve bu işlem her an şaşırtıcı bir hızla, hiçbir aksama olmadan devam eder. Şüphesiz sadece atomlardan oluşan bir molekülün hücre içindeki işlemler için ihtiyaç duyulan enerji miktarını tespit etmesi ve ona uygun üretim yapması mümkün değildir. Bu üretimin seri bir şekilde gerçekleşebilmesi için en uygun paketleme sistemine sahip olması da tesadüflerin eseri olamaz. Hücreyi de hücre içindeki her molekülün hareketini ve üretimini de yaratan Allah'tır. Allah, ATP molekülünü de en mükemmel şekliyle canlıların hizmetine vermiştir. Hücredeki önemli elemanlardan biri de Golgi cisimciğidir. Bu organel, bütün hücrelerde bulunur ve yeni sentezlenen proteinlerin hazırlanmasında ve türlerine göre ayrılmasında önemli rol oynar. Hücrenin çeşitli bölümlerinde bulunan çok çeşitli proteinler, hücrenin başka bir bölümü olan endoplazmik retikulumunda sentezlenirler. Proteinler sentezlenmelerinden sonraki dakikalar içinde endoplazmik retikulumdan ayrılıp Golgi cisimciğine giderler. Proteinlerin üretildikten sonra bu işlemlerden geçmelerinin çok önemli nedenleri vardır. Golgi cisimciğinde proteinler çeşitli değişikliklere uğrarlar. Örneğin bazılarına karbonhidrat, bazılarına ise sülfat, fosfat ya da yağ asitleri eklenir. Bu değişiklikler proteinlerin türüne ve gidecekleri yere göre değişir. Golgi cisimciği bu proteinleri arındırır, türlerine ve gidecekleri organa göre ayırır ve paketler. Bu paketleri de kendisi hücrenin türüne göre imal eder. Ancak endoplazmik retikulumunda sentezlenen binlerce proteinin biyokimyasal faaliyetlerinin birbirine karışmaması çok önemlidir. Bu nedenle işlemlerin çok hassas biçimde yapılması ve proteinlerin gidecekleri yere göre yönlendirilmeleri gerekir. İşte hücredeki bu hayati trafiği düzenleyen Golgi cisimciğidir. Golgi cisimciği adı verilen bu küçücük organel, yaptığı her işlemde çok büyük bir şuur göstermektedir. Kendisine gelen proteinleri tanımakta, ayırmakta, ihtiyaçlarını belirlemektedir. Ayrıca proteinlerin ihtiyaçlarına göre üretim yapmakta, görevlerini tespit etmekte, onları paketlemekte ve bu yoğun trafiği hiç karışıklık olmadan düzenlemektedir. Hücreye ve hücreyi oluşturan tüm parçalara bu aklı, karar verme ve uygulama yeteneğini ilham eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Golgi cisimciği vücudumuzda bizim için çalışan çok sayıdaki organelden yalnızca bir tanesidir. Bu organelin varlığı sayesinde vücudumuzdaki proteinlerde gereken düzenlemeler bizim hiç haberimiz bile olmadan gerçekleştirilir. Bu işlemlerden başka bir tanesi de nefes alıp verme düzenimizdir. Nefes düzenimizi biz hiçbir zaman kontrol edemeyiz. Çünkü vücudumuzdaki bazı hücreler bu kontrolü bizim yerimize yaparlar. Eğer nefes alma düzeni bizim kontrol ve dikkatimize bırakılmış olsaydı ne olurdu, hiç düşünmüş müydünüz? Elbette böyle bir durum hiç de iç açıcı olmayabilirdi. Nefes almayı unuttuğumuzda, uykuya daldığımızda ya da başka bir işle meşgul olduğumuzda boğularak ölebilirdik. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenlenir. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde olup beynimizin bir uzantısı olan beyin sapı denen yerdedir. Solunum merkezi başlıca 3 grup sinir hücresinden oluşur. Birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirler ve içimize hava çekmemiz için emir verirler. Böylece ihtiyacımız olan havayı düzenli olarak içimize çekeriz. İkinci grup hücrelerse solunum hızını ve gidişatını belirler. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup hücrelerin faaliyetini bir sinyalle durdurur. Böylece akciğerin hava dolum bölümü kontrol edilir ve nefes alıp vermemiz hızlanır. Üçüncü grup hücrelerse normal nefes düzeninde aktif değildir. Ancak yüksek oranlarda soluk alıp vermek gerektiği zaman devreye girer ve karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlar. Bu anlatılanlar hayatta kalmamız için yeterli midir? Elbette hayır. Solunumun kimyasal olarak da kontrol edilmesi gerekmektedir. Bizim nefes alıp vermemizin amacı, kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının belirli bir oranda kalmasıdır. Bu orandaki değişikliklerse solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçirir. Eğer solunumda bozulan değerler varsa, çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye getirilir. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. O halde bu merkez kanda değişen oksijen miktarından nasıl haberdar olmaktadır? Burada bir grup daha devreye girerek mucizevi bir şuur gösterirler. Beynin dışında şah damarı gibi bazı büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar, kandaki oksijen belli bir düzeyin altına indiğinde solunum merkezine sinyaller gönderirler. Böylece çok hassas değişikliklerle solunumda gerekli düzeltmeler yapılır. Peki bizim hayatta kalmak için ne kadar oksijene ihtiyacımız olduğunu bu bir grup hücre nasıl bilmektedir? Bilimin ancak son 20 yılda ortaya çıkardığı bu akıl almaz mekanizmayı hücreler ilk insandan bu yana nasıl kullanmaktadırlar? Üstelik bu mekanizma o kadar hassastır ki hayatımız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapılmaz. Vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an tam ihtiyacı olan oksijen taşınır, zararlı olan karbondioksit ve hidrojen iyonu gibi atıklar derhal uzaklaştırılır. Evrim teorisine bağnaz bir inançla bağlı olan bazı bilim adamları tüm bu gerçekleri bilirler. Ama sadece materyalizme bağlılıkları uğruna bu kusursuzluğun kör tesadüfler tarafından meydana getirildiğini iddia ederler. Oysa bu mükemmel düzenin yaratıcısının sonsuz akıl sahibi olan Allah olduğu apaçıktır. Evrimciler ne kadar aksini iddia etmeye çalışsalar da bu onların da bildiği çok kesin bir gerçektir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Vücudumuzdaki hangi organı, hücredeki hangi organeli ya da hangi molekülü incelersek inceleyelim, aynı şekilde çok muhteşem bir tasarımla karşılaşırız. Gelişen bilimde bu açık gerçeği farklı yönlerden ortaya koymaktadır. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. 1998 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü paylaşan 3 bilim adamı şunu keşfettiler. Damarda salgılanan nitrik oksit adlı molekül gevşetici bir özelliğe sahiptir. Bu molekül sayesinde damarın duvar gerginliği düzenlenmektedir. Ancak nitrik oksit bu işi tek başına yapmaz. Damar duvarının gevşetilmesinde sadece bir aracı olarak görev alır. Bu zincirleme gerçekleşen bir işlemdir. Damarın gevşemesi için öncelikle kanda bulunan bazı uyarı iletici hormonlar devreye girer. Bunlar damar zarındaki alıcılara bağlanarak bu işlemi başlatırlar. Bunu ilk domino taşının düşmesi sonucu diğer tüm taşların birbirini etkileyerek sırayla düşmesine benzetebiliriz. İlk taş harekete geçtikten, yani kandaki uyarı iletici hormon damar zarındaki alıcılara bağlandıktan hemen sonra olaylar şöyle gerçekleşir. Bu bağlantıdan sonra hücre zarı ne yapması gerektiğini anlar ve nitrik oksit üretmeye başlar. Üretildikleri anda ne yapmaları gerektiğini bilen nitrik oksit moleküllerinden bazıları hızla damar düz kas hücrelerine gelirler. Burada hücreye girerek bir enzimle birleşirler. Bu ikinci aşamadır. Ancak damarın gevşemesi için bir sonraki aşamaya geçilmesi gerekmektedir. Nitrik oksit ilk enzimle birleştikten sonra bir başka enzim üretilmeye başlar. Elbette üretilen bu yeni maddenin de bu zincirde bir görevi vardır. İkinci üretilen enzim, kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi için gerekli olan işlemleri başlatır. Şimdi bu aşamaların tümünü bir kez daha zihninizde canlandırın. Dikkat edilirse bu işlemde rol alan hormon ve hücreler bilinçli bir şekilde hareket etmektedirler. Kandaki uyarı iletici hormonlar damar zarında kendileri için uygun olan yere giderek o bölgeyi etkiler ve bu süreci başlatırlar. Bundan sonraki işlemlerde de aynı bilinç gözlenmektedir. Her uyarı, kapkaranlık insan bedeninin içinde asla yolunu şaşırmadan hep doğru yere giderek başarılı bir sonuç elde eder. Peki ama hücreler, hormonlar ve moleküllerin bu şuurlu hareketleri nasıl gerçekleşmektedir? Bu bilinç kendilerine ait olabilir mi? Elbette böyle bir şey olamaz. Ama bir hücrenin ne zaman ne üreteceğini ona bildiren, hormonun veya molekülün doğru adrese gidebilmesi için onlara yolu gösteren, adresin doğru olduğunu bildiren, kısaca tüm bunları yönlendiren bir akla ve şuura ihtiyaç vardır. Bu sonsuz akıl, hücreyi, hormonları, molekülleri yaratan, ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini onlara ilham eden Allah'a aittir. Hücredeki bilinçli davranışların yanı sıra hücre şekillerindeki tasarım da evrim teorisinin geçersizliğini açıkça ortaya koyar. Vücudumuzdaki yaklaşık 200 farklı tipteki hücre sadece birkaç açıdan birbirlerinden farklıdır. İşte bu farklılıkların en önemlilerinden biri de şekilleridir. Sinir hücreleri, kas hücreleri, kan hücreleri gibi hücrelerin hepsi temelde aynı mekanizmalara sahiptir. Ancak şekillerindeki tasarım sayesinde görev yaptıkları bölgede en yüksek verimi alacak şekilde faaliyet gösterirler. Farklı şekillere sahip hücrelere örnek olarak sinir ve kan hücrelerini verebiliriz. Sinir hücrelerinin omurilikten ayağa kadar uzanan yaklaşık 1 metrelik uzantıları vardır. Bu sayede uyarılar bir hücreden diğerine atlayabilir. En sonunda hiç vakit kaybı olmadan tek bir hat üzerinden hızla gidecekleri bölgeye ulaşırlar. Kan hücreleri ise sinir hücrelerinin aksine sadece 7 mikrometre boyundadır. Böylesine minik bir boyuta sahip olmaları, kan hücrelerinin mikroskobik boyuttaki kılcal damarlardan sıkışmadan geçebilmelerini sağlar. Ayrıca küçük birer diski andıran bu hücrelerin her iki yüzü de içe doğru çukurdur. Bu özel durumda onların oksijen ve karbondioksit alışverişi için maksimum alana sahip olmalarını sağlar. Müzik göz ve kulaklarınızdaki hücrelerde şekilleri itibariyle son derece özeldir. İç kulaktaki kokleada küçük tüycüklerden oluşan hücreler vardır. Bunlar ses dalgalarının etkisiyle titreşirler. Ayrıca kulağın içindeki sıvının dalgalanma basıncını sinir uyarısına dönüştüren bir mekanizma olarak da görev yaparlar. Gözdeki ışığa duyarlı retina hücreleri de görevlerini en iyi yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Retinadaki koni hücrelerinde ışığa duyarlı pigmentleri ve sinir bağlantısını taşıyan çok sayıda zar vardır. Bu özel düzenleme her bir koni hücresine ışığa karşı yüksek derecede bir hassasiyet kazandırır. İnce bağırsakta da görevine uygun şekle sahip besinleri emici hücreler vardır. Her hücrenin üst kısmı mikrovilli adındaki mikro boyutta yüzlerce tüycükle kaplıdır. Bu tüycüklerin üzerindeki taşıyıcı moleküller besinlerdeki işe yarar kısımları alıp yaramayanları geri çevirirler. Böylece besinlerin sindirilmesinin bir aşaması daha gerçekleşir. Unutulmamalıdır ki insanın tüm hücreleri tek bir hücrenin bölünerek çoğalmasından meydana gelmiştir. Hücrelerin faaliyetleri için en uygun şekli kendilerinin seçip sonra da henüz beden oluşurken bu şekle girdiklerini düşünmek tamamen mantık dışıdır. Tüm hücreler fonksiyonlarını en verimli yapabilecekleri şekilde sonsuz akıl sahibi Allah tarafından yaratılmışlardır. Hepimiz lise ya da üniversite yıllarında insanın oluşumu ile ilgili bilgiler öğrenmişizdir. Buna göre ilk başlarda bir et parçası halindeki embriyo zaman içinde şekillenmektedir. Daha sonra hücrelerin bir bölümü kolları, bir bölümü iç organları, bir bölümü ise gözleri oluşturmak üzere ayrılmaktadır. Her hücre gideceği yeri, hangi organı oluşturacağını, ne kadar çoğalacağını, ne zaman duracağını bilmektedir. Fakat şimdi anlatacaklarımız bize embriyonun şekillenmesi sırasındaki hayranlık uyandırıcı bir bilgiyi daha vermektedir. Bir embriyonun çeşitli organlarına ait hücreleri ayıralım. Bu işlemi gerçekleştirmek için ortamdaki kalsiyum miktarının azaltılması gerekmektedir. Daha sonra çeşitli organlara ait bu hücreleri elverişli bir ortamda iyice karıştıralım. Bütün bu işlemlerden sonra hücreler tekrar birbirleriyle temas ettiklerinde olağanüstü bir olay gerçekleşir. Aynı organa ait hücreler birbirlerini tanır ve her organa ait hücreler ayrı kümeler oluştururlar. Yani hücreleri ilk önce birbirinden ayırıp sonra tekrar birleştirsek, aynı organı oluşturacak olan hücreler birbirlerini tanıyacak, tekrar birleşeceklerdir. Peki ne beyne, ne sinir sistemine, ne de göze, kulağa sahip olmayan bu hücreler birbirlerini nasıl tanımaktadırlar? Hücreler, çeşitli moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan akıl ve bilinç sahibi olmayan varlıklardır. Bu durumda diğer hücreler arasından kendi türünden olan hücreyi nasıl seçebilmektedirler? Daha sonradan birlik olup bir organı oluşturacaklarını nereden bilmektedirler? Şuursuz moleküllerin sergilediği bu büyük şuurun kaynağı nedir? Bu şuurun kaynağı tüm kainatı yoktan var eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsan kendi bedeninin çok kısıtlı bir bölümüne kısmen hakimdir. Örneğin bedenini kullanarak yürüyebilir, konuşabilir veya ellerini kullanarak bir iş yapabilir. Ancak bedeninin derinliklerindeki binlerce kimyasal ve fiziksel olay, insanın bilgisi ve iradesi dışında gerçekleşmektedir. Örnek olarak vücudun büyümesini ele alalım. Bir yaşını dolduran bir bebek doğduğu güne oranla yaklaşık olarak 2 kat daha ağır, %50 daha uzundur. Yıllar geçtikçe olağanüstü hızlı şekilde kilo almaya devam eder ve boyu uzar. İşte bu mucizevi büyüme hücrelerimiz arasındaki mükemmel haberleşme sayesinde gerçekleşir. Bedenimiz bizim adımıza kimyasal bir haberleşme sistemiyle yönetilir. Bu sistemin elemanı olan ve hormon denilen mesaj taşıyıcılar yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan emirleri hücreler arasında getirip götürürler. Bu haberleşme sayesinde vücudumuzda orantılı bir büyüme gerçekleşir. Bir bebek 20-25 sene içinde 70-80 kilogram ağırlığında, 1.70-1.80 santimetre uzunluğunda yetişkin bir insan haline gelir. Bunu sağlayan hipofiz bezinden salgılanan mucize bir molekül yani büyüme hormonudur. Büyüme hormonunun vücuttaki etkilerini öncelikle hipofiz bezini tanıyarak görelim. Hipofiz bezi nohut büyüklüğünde küçük pembe renkli bir et parçasıdır. Beynin altında bulunan hipotalamus bölgesine küçük bir sapla bağlıdır. Bu bağlantı sayesinde hipotalamustan direkt emir alır. Bu emirler doğrultusunda gerekli hormonu üretir ve vücutta ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Hipofizin vücutta yaptığı düzenlemelerden bir tanesi de bu programın konusunu oluşturan vücudun büyümesidir. İnsan vücudundaki büyüme işlemi 2 farklı şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisi bazı hücrelerin hacimlerini artırmasıyla, diğeri ise bazı hücrelerin bölünerek çoğalmasıyla gerçekleşir. İşte bu 2 işlemi de sağlayan ve yöneten büyüme hormonudur. Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu bütün vücut hücrelerine etki eder. Her hücre hipofiz bezinden kendine gelen mesajın anlamını bilir. Eğer büyümesi gerekiyorsa büyür, bölünerek çoğalması gerekiyorsa çoğalır. Örneğin yeni doğmuş bir bebeğin kalbi yetişkin halinin yaklaşık olarak 16'da biri kadardır. Buna karşın toplam hücre sayısı yetişkin kalbindekilerle aynıdır. Büyüme hormonu gelişme döneminde kalp hücrelerine teker teker etki eder. Böylece her hücre büyüme hormonunun kendine emrettiği kadar büyür. Böylece kalp de büyüyerek yetişkin bir insan kalbi haline gelir. Sinir hücrelerinin çoğalması da bebek henüz anne karnındayken 6. ayın sonunda biter. Bu aşamadan doğuma ve doğumdan yetişkinliğe kadar olan devrede sinir hücrelerinin sayıları sabit kalır. Büyüme hormonu sinir hücrelerine de hacimsel olarak büyümelerini emreder. Böylece sinir sistemi büyüme çağının bitimiyle beraber son halini alır. Vücutta bulunan diğer hücreler, örneğin kas ve kemik hücreleri, gelişme dönemi boyunca bölünerek çoğalırlar. Bu hücrelere ne kadar bölünmeleri gerektiğini bildiren de yine büyüme hormonudur. Bu durumda şu soruyu sormamız gerekir. Hipofiz bezi nasıl olur da hücrelerin bölünmesi veya büyümesi için gerekli olan formülü bilir? Bu son derece mucizevi bir olaydır. Çünkü nohut büyüklüğünde bir et parçası vücutta bulunan bütün hücrelere hükmetmekte ve bu hücrelerin büyümelerini veya bölünmelerini sağlamaktadır. Sorulması gereken diğer sorular da şunlardır. Bir et parçasına bu görevi kim vermiştir? Bu hücreler niçin bir ömür boyu diğer hücrelere bölünmelerini emreden bir mesaj göndermektedir? İşte bu noktada Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluk ve mükemmellik bir kez daha ortaya çıkar. Küçücük bir bölgede bulunan hücreler, trilyonlarca hücrenin bir düzen içinde bölünmelerini ve büyümelerini sağlamaktadırlar. Oysa bu hücrelerin insan bedenini dışarıdan görmelerine, bedenin ne kadar büyümesi ve hangi aşamaya geldiğinde durması gerektiğini bilmelerine imkan yoktur. Bu şuursuz hücreler, vücudun karanlıkları içinde ne yaptıklarını dahi bilmeden büyüme hormonu üretmektedir. Üstelik tam üretimi durdurmaları gerektiği zamanda durmaktadırlar. Görüldüğü gibi vücutta öyle kusursuz bir sistem yaratılmıştır ki büyümenin ve bu hormonun salgılanmasının her aşaması kontrol altındadır. Büyüme hormonunun bazı hücrelere hacim olarak büyümelerini, bazı hücrelere de bölünerek çoğalmalarını emretmesi de ayrı bir mucizedir. Çünkü her iki hücreye ulaşan hormon birbirinin kopyasıdır. Ancak emri alan hücrenin genetik şifresine ne şekilde hareket etmesi gerektiği yazılmıştır. Büyüme hormonu büyüme emrini verir. Bunun ne şekilde yapılacağı o hücrenin içinde yazılıdır. Bu da insan vücudunun her noktasının yaratılışındaki kudret ve ihtişamı bir kez daha ispatlar. Büyüme hormonunun bütün vücut hücreleri üzerinde etkili olması da son derece büyük bir mucizedir. Eğer bazı hücreler büyüme hormonuna itaat ederken bazı hücreler de bu hormona isyan etselerdi, sonuç felaket olurdu. Örneğin kalp hücreleri büyüme hormonunun emrettiği şekilde büyürken göğüs kafesi hücreleri çoğalmayı ve büyümeyi reddetselerdi ne olurdu? Elbette ki büyüyen kalp küçük kalan göğüs kafesi içinde sıkışır ve sonuç insan için ölüm olurdu. Ya da burun kemiği büyürken burun derisi büyümesini durdursaydı, burun kemiği burun derisini yırtarak dışarı çıkardı. Vücuttaki bütün kaslar, kemikler, deri ve organlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde büyürler. Bu kusursuz uyum her hücrenin teker teker büyüme hormonuna itaat etmesi sonucunda sağlanır. Büyüme hormonu kemiklerin ucundaki kıkırdak dokunun gelişmesi için de emir verir. Bu kıkırdak yeni doğan bir bebeğin kalıbı gibidir. Kıkırdak büyümedikçe bebek de büyüyemez. Burada bulunan hücreler kemiği uzunlamasına büyütürler. Peki bu hücreler kemiğin uzunlamasına büyümesi gerektiğini nereden bilirler? Eğer bu kemik yana doğru büyüse bacak uzayamayacak, hatta bacak kemiği bu bölgede deriyi yırtarak dışarı çıkacaktır. Ancak her şey planlanmış ve bu plana ait bilgi her hücrenin DNA'sına yerleştirilmiştir. Bu bilgi sayesinde bütün kemik hücreleri nasıl davranmaları gerektiğini bilir ve kemikler uzunlamasına büyür. Büyüme hormonunda görülen bir başka mucize de bu hormonun salgılandığı dönem ve miktarıyla ilgilidir. Büyüme hormonu tam gereken miktarda ve en yoğun olarak büyüme çağında salgılanır. Bu çok önemli bir mucizedir. Çünkü ihtiyaç duyulandan biraz daha az veya biraz daha fazla hormon salgılanması durumunda oldukça sakıncalı sonuçlar ortaya çıkar. Eğer büyüme hormonu az salgılanırsa cüceliğe, çok salgılanırsa devliğe yol açar. İşte bu yüzden büyüme hormonunun salgılanma miktarını düzenleyen çok özel bir sistem yaratılmıştır. Büyüme hormonunun salgılanma miktarına hipofiz bezinin yöneticisi sayılan hipotalamus karar verir. Bu hormona ihtiyaç duyulduğunda hipotalamus, hipofize büyüme hormonu salgılattırıcı hormon gönderir. Kanda gereğinden fazla büyüme hormonu bulunduğu zaman da hipotalamus, hipofize başka bir mesaj yani somatostatin hormonu göndererek büyüme hormonunun salgılanmasını yavaşlatır. Peki hipotalamusu oluşturan hücreler kanda ne kadar büyüme hormonu olması gerektiğini nereden bilmektedirler? Nasıl olur da kanda bulunan büyüme hormonu miktarını ölçüp elde ettikleri sonuca göre bir karar vermektedirler? Bu durumun ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlamak için şu örnek üzerinde düşünelim. Bir insanı özel bir cihaz yardımıyla milyarlarca kez, örneğin insan bir hücre boyutuna inene kadar küçülttüğümüzü düşünelim. Bu insan özel bir kapsüle konulup hipotalamus bölgesinde bulunan hücrelerden birinin yanına yerleştirilsin. Bu kişinin görevi önünden geçen kılcal damarın içinde bulunan büyüme hormonu moleküllerini saymaktır. Bu molekül sayısında bir düşüş veya artış olduğunda bunu tespit etmek de bu kişinin görevleri arasındadır. Bu elbette ki oldukça zor, hatta başarılması imkansız bir görevdir. Bilindiği gibi kan sıvısının içinde binlerce farklı madde bulunmaktadır. Moleküler yapılar düşünüldüğü zaman bir insanın önüne konulan maddenin büyüme hormonuna mı yoksa başka bir maddeye mi ait olduğunu bilmesi, eğer bu konuda uzman bir bilim adamı değilse imkansızdır. Bir insan için bile başarması oldukça zor görünen bu görevi şuursuz hipotalamus hücreleri nasıl yapmaktadır? Her an kanda bulunan büyüme hormonu miktarını nasıl ölçmektedirler? Büyüme hormonunu diğer moleküllerden nasıl ayırt etmektedirler? Bu hücrelerin molekülleri tanımalarını sağlayacak gözleri, durum değerlendirmesi yapacak bir beyinleri yoktur. Ancak hücreler Allah'ın kurduğu kusursuz sistem içinde kendilerine emredilen görevi hatasız bir şekilde yerine getirirler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yalnızca gelişme çağında değil, yetişkin insanlarda da salgılanmaya devam eder. Bu normal şartlar altında yetişkinlerin de büyümeye ve uzamaya devam etmeleri, insanların dev yaratıklar haline gelmeleri demektir. Ancak böyle bir şey gerçekleşmez. İnsan belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hücreler bölünmeye ve büyümeye devam etmezler. Bilim adamları hücrelerin bölünme ve büyüme işlemine niçin son verdikleri hakkında tam olarak bilgi sahibi değillerdir. Bu konuda bilinen tek bir şey vardır, o da hücrelerin çok özel bir sistem sayesinde zamanı geldiği zaman daha fazla büyümemeye ve bölünmemeye programlanmış olduklarıdır. Bu durumda insanın bu kusursuz programlamayı yapan gücü düşünmesi gerekir. Bu gerçek bize Allah'ın yaratışındaki bir başka mucizeyi gösterir. Trilyonlarca hücrenin büyümelerini ve bölünmelerini aynı anda durdurmalarının ne kadar önemli bir olay olduğunu anlamak çok zor değildir. Eğer bu hücrelerden bazıları diğer hücreler gibi bölünmelerini durdurmasalar sonuç insan için oldukça kötü olur. Gelişme durduğu zaman herhangi bir grup hücre, örneğin göz hücreleri bölünmeye ve büyümeye devam etseler, göz, göz boşluğu içinde sıkışırdı. Trilyonlarca hücrenin birdenbire bölünme faaliyetlerini durdurmalarından söz etmişken, bir konuyu hatırlatmakta fayda var. İnsanoğlunun 10 yıllardır savaştığı ve halen yenemediği kanser hastalığı, tek bir hücrenin durmaksızın kontrol dışı bölünmeye devam etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu örnek, mevcut sistemdeki dengenin hassasiyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Yetişkinlikte salgılanan büyüme hormonu, bazı özel hücreler için etkili olmaya devam eder ve bu hücreleri bölünerek çoğalmaya teşvik eder. Bu durum yine bir yaratılış mucizesidir ve çok özel bir amaca hizmet etmektedir. Bölünen hücreler artık büyümeye değil, vücudun onarımına ve yenilenmesine hizmet ederler. Örneğin deri hücreleri ve al yuvarlar durmaksızın bölünürler. Bunun için vücudunuzda her dakika 200 milyon yeni hücre doğar. Bu hücreler yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerle yer değiştirirler. Böylece toplam sayı hep sabit tutulur. Büyüme hormonu öyle özel bir tasarıma sahiptir ki, hücre bölünmesinin ve büyümesinin sağlanması için birçok faktörü de devreye sokar. Hücrelerin bölünmeleri veya büyümeleri için öncelikle hacimlerini artırmaları gerekir. Bu da ancak hücrede protein üretiminin artmasıyla mümkün olur. İşte büyüme hormonu da hücredeki protein üretimini hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Bilindiği gibi protein üretimi oldukça karmaşık bir sistem sayesinde gerçekleşir. Bilim adamlarının bu sistemin yüzeysel detaylarını anlamaları bile yıllar süren araştırmalar sonucunda mümkün olmuştur. Bir sistemin çalışmasını hızlandıracak bir molekül üretmek için sistemin bütün detaylarına hakim olmak gerekir. Büyüme hormonu da protein üretiminin hızını artıracak bir tasarıma sahiptir. Bu durum, vücuttaki protein üreten sistemin ve büyüme hormonunun Allah tarafından birbirlerine uygun olarak yaratıldıklarının göstergelerindendir. Vücuttaki bütün sistemler Allah'ın emriyle hareket ederler. Büyüme hormonu yalnızca protein sentezinin hızlanmasını sağlamaz, aynı zamanda protein sentezi için gerekli olan ham maddenin de hücreye girişini sağlar. Protein sentezinin yapılabilmesi için gerekli olan başlıca materyal, proteinin yapı taşı olan amino asitlerdir. Büyüme hormonu, sanki bu bilgiden de haberdarmış gibi, hücre zarının daha çok amino asit yakalaması için hücre zarını uyarır. Protein sentezinin hızlanması için hücre metabolizmasının da hızlanması gerekir. Bunun için büyüme hormonu diğer hormonlarla işbirliği yapar. Büyüme sırasında salgılanan tiroid hormonu, hücrelerin metabolitik aktivitelerini hızlandırır. Bütün bu işlemlerin yapılabilmesi için elbette çok önemli bir şeye daha ihtiyaç vardır: enerjiye. Buraya kadar saydığımız bütün sistemler eksiksiz var olsalar bile, bir enerji kaynağı olmadan bunların bir önemi yoktur. Çünkü enerji olmadan büyüme faaliyetini gerçekleştirmek imkansızdır. Ancak insan vücudu o kadar kusursuz ve o kadar planlı yaratılmıştır ki bu ihtiyaç da düşünülmüştür. Büyüme hormonu bütün bu marifetlerinin yanında çok önemli bir görev daha yapar. Yağ moleküllerinin serbest kalarak kana karışmasını sağlar. Böylece bu moleküller birer yakıt görevi görecek ve ihtiyaç duyulan enerji temin edilmiş olacaktır. Büyüme hormonunun vücut içindeki faaliyetlerini dinlerken, bunları başaranın birkaç atomun bir araya gelmesiyle oluşmuş, cansız, şuursuz, eli, gözü, beyni olmayan bir molekül olduğunu unutmamak gerekir. Büyüme hormonunun mesaj taşıdığını söylemek, gerçekleşen olayı ifade etmek için kullanılmaktadır. Yoksa şuursuz atomların birbirlerine yazılı mesajlar gönderemeyecekleri açıktır. Ayrıca cansız bir maddenin vücut içinde neye ihtiyaç olduğunu, ne zaman nereye gideceğini, ne zaman nereyi nasıl uyaracağını bilmesi de olağanüstü bir durumdur. vücuttaki bazı moleküller birbirlerini gördüklerinde hemen ne yapmaları gerektiğini anlamakta ve emredileni yapmaktadırlar. Örneğin bazıları büyüme hormonunu görünce hemen bölünmeye başlamaktadır. Kimi bir anda daha fazla amino asit almaya karar vermektedir ve bunun için sadece büyüme hormonunu görmeleri yetmektedir. Üstelik bu kadar şuurlu ve organize bir hareket vücut içinde aralıksız olarak devam etmektedir. Bütün bu muazzam dengelerin zaman içinde tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek, bilimsel gerçeklerle ve akılla çelişmek demektir. Çünkü bu dengedeki tek bir eksiklik, bütün sistemin yok olması anlamına gelir. Bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için tüm sistem ve organların aynı anda var olmaları gerekmektedir. Büyüme hormonu hakkında buraya kadar anlatılan bütün detaylar ve birbiri içine geçmiş bu hassas dengeler tek bir gerçeği göstermektedir. İnsan tek bir seferde, kusursuz bir şekilde Allah tarafından yaratılmıştır. Allah, kendi yaratışındaki üstünlük için Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. O Allah ki, yaratandır, en güzel bir biçimde, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. Haşr Suresi 24. Ayet. Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.